Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'de tek parti yönetiminden çok partili hayata dönüşü, bu dönemde yaşanan siyasi gerilimleri, mücadeleleri, reformları, bilhare 46 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin rejimde gerçekleştirdiği reformları ele aldık, konuştuk. Nihayet 14 Mayıs 1950'de bütün bu reformların sayesinde barışçı bir şekilde iktidarın serbest, adil, açık, tasnif, gizli oyla yapılan bir seçimle Demokrat Parti'yi geçiş sürecine ele aldık. Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, reformları, kalkınma hamlelerini ele aldık. 27 Mayıs 1960 darbesini konuştuk. Darbe sürecini, darbe sürecinde yaşananları ele aldık. 61 Anayasası'nı, bu dönem zarfında artık demokratik meşruiyetin zedelenmesi, hukuk devletinin, kurumların kendi içerisinde zedelenmesi, bilhassa ordunun, yargının, darbeciler, cuntacılar marifetiyle adeta yoldan çıkarılması ve bunun neticesinde bu kurumlarla beraber genel olarak bürokrasinin seçilmiş hükümet karşısındaki özerkliğinin artışı ve bunun vesayetçi bir sisteme yol açışını ele aldık. Bu 1961 Anayasası'ndan sonra gerçekleşen yeniden çok partili hayata dönüş sürecinin sıkıntılarını, ordunun, darbecilerin çok partili hayat üzerinde, demokrasi üzerinde, devlet üzerinde oluşturduğu baskıyı ele aldık. Nihayet seçimlerden sonra yine bu baskının neticesinde seçim sonuçlarına göre değil, darbecilerin arzularına göre Cumhurbaşkanlığı'nın ve Başbakanlığın teşekkür ettiğini, onların istediği kişilerin Cumhurbaşkanı olduğunu, Başbakan olduğunu ifade ettik. Bu seçimlerde Demokrat Parti geleneğinden gelen partiler çoğunluğu oluşturacak bir seçim başarısı yakalamışlardı. Buna rağmen darbecilerin baskısıyla 65'e kadar İnönü ve sonra başka hükümetler kuruldu. Nihayet 65'teki seçimlerde Adalet Partisi o dönemin seçim sisteminin tek başına iktidarı zorlaştıran kompozisyonuna rağmen 1965'te %52'nin üzerinde oy alarak tek başına iktidara geldi. Bu süreç 1969'da da devam etti. Adalet Partisi tek başına iktidarını devam ettirdi oyu azalmakla beraber. Ama buna rağmen, bu halkın açık kararına rağmen darbecilerin, eski 27 Mayısçı ve işte ona uyan başka cuntacıların, başka grupların, bu arada darbeyi bir devrim tekniği olarak gören radikal grupların varlığı sayesinde siyasi istikrarı tehdit eden her an darbe olacakmış havası söz konusuydu. Nihayet bu 69'daki seçimlerden sonra Adalet Partisi'nin üzerinde de yeni baskıları artırdı. 71'de 12 Mart darbesi gerçekleşti. Bu darbe sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Bu darbe süreci şu açıdan da önemli. Bu darbe aslında başka bir darbeyi engellemek için yapılmış bir darbe. 27 Mayıs sonrasında ortaya çıkan bu cuntacı grupların, bunların radikal gruplarla, örgütlerle kurduğu işbirliğinin neticesinde bu sefer 27 Mayıs darbesindekinden daha ileri noktaya gidecek ve çok partili hayata dönüşü engelleyecek. Tek partili bir diktatörlük, bir devrim diktatörlüğü kurulacak ve böylece onların zihnindeki hızlı kalkınma gerçekleşmiş olacak. Böyle bir düşünce içerisinde darbeyi planlayan muhtelif gruplar var. Bu tarihi işte 9 Mart olarak veriliyor, 11 Mart olarak veriliyor bu darbe sürecinin. Ama netice itibariyle 12 Mart darbesinden önce böyle bir devrimci, tek parti yönetimini isteyen, tek partili bir dikta isteyen bir grup maalesef ordu içerisine ve siyaset içerisine yerleşmiş durumdaydı. Evet, bu dönemi konuşmaya devam ediyoruz. Bu dönem önemli çünkü sonraki darbeleri ve Türkiye'deki siyaseti uzun süreler etkileyecek yapılanmanın temelleri bu dönemde atılmıştı. Bu bakımdan fevkalade önemli bu dönemin anlaşılması. 1971 yılını bir şöyle genel olarak bazı hadiselerle anlamaya, anlatmaya çalışalım. Çünkü bazen genel kavram ya da büyük siyasi olaylardan bahsedildiğinde dönemin ruhunu kaçırma ihtimali söz konusu olabiliyor. Evvela 1971'de dünyada neler olup bitiyor ona bakalım. 10 Ocak'ta Ürdün ordusu 384 Filistinli gerillayı sınır dışı ediyor. Bu malum İsrail'in işgalleri dolayısıyla Filistinlilerin Ürdün'e göçü ve Ürdün'de yaşanan problemler bu dönemde ehemmiyet kazanıyor. 25 Ocak'ta Uganda'da Idi Amin askeri bir darbeyle iktidarı ele geçiriyor. Dünyada darbeler devam ediyor. 3 Şubat'ta Tahran'da toplanan 11 OPEC ülkesi petrol alıcısı ülkeleri petrol fiyatlarını yükseltmekle tehdit ediyorlar. Bu daha sonraki yıllarda da devam edecek bir tehdit ve bu yüzden ciddi 70'li yıllarda bir kriz yaşayacağını biliyoruz. Bunun önce işaretleri. 5 Şubat'ta İngiltere Uganda'daki Idi Amin yönetimini tanıyor. 20 Şubat'ta Uganda'da Idi Amin kendini devlet başkanı ilan ediyor. 26 Mart'ta Mecibur Rahman Bangladeş'in bağımsızlığını ilan edince Doğu Pakistan'da iç savaş başlıyor. Dakka savaş alanına dönüşüyor. Bir iç savaşın merkezi haline geliyor. 7 Nisan'da Nixon aralığa kadar 100 bin Amerikan askerinin Vietnam'dan çekileceğini söylüyor. 14 Nisan'da Nixon Çin'e koyduğu ambargoyu kısmen kaldırarak askeri olmayan malların ihracını serbest bırakıyor. 5 Mayıs Hindistan'da 1 milyon 800 bin Bangladeşli mülteci için yardım çağrısı söz konusu. 28 Mayıs'ta Enver Sadat Sovyetler Birliği ile 15 yıllık bir dostluk anlaşması imzalıyor. Enver Sadat Mısır'ın başındaki isim. 4 Haziran'da Macar filozof, sol düşünce için önemli bir isim George Lucas vefat ediyor. 30 Haziran'da dünyaya dönen Sovyet uzay aracı Soyuz 2'deki 3 kozmonot ölü bulunuyor. 6 Temmuz'da ABD'li şarkıcı ve trompetçi Louis Armstrong ölüyor. 31 Temmuz'da ABD'li astronotlar ay üzerinde 4 tekerlekli bir araçla geziyorlar. 9 Haziran'da Hindistan ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 20 yıllık savunma paktı imzalıyor. 15 Ağustos'ta Bahreyn Emirliği bağımsızlığını ilan ediyor ve İngiltere ile dostluk anlaşması imzalıyor. 11 Eylül'de Sovyet devlet adamı Nikita Kruçev, bir döneme adını vermiş olan Kruçev vefat ediyor. 13 Eylül'de Mao'nun halefi tayin edilen Lin Biao bir uçak gezisinde ölüyor. 24 Eylül'de İngiltere'de 90 Rus diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı ediliyor. 6 Aralık'ta Hindistan Bangladeş'i tanıyor. Pakistan Hindistan'la bütün diplomatik ilişkilerini kesiyor. 17 Aralık'ta Pakistan'la Hindistan arasında süren sınır savaşı Hindistan'ın üstünlüğüyle son buluyor. 20 Aralık'ta Pakistan'da Yahya Han'ın istifası üzerine yerine Zülfikar Ali Bhutto devlet başkanı oluyor. Evet, dünyada böyle bir çerçeve varken Türkiye'de 1 Ocak'ta Zonguldak'ta ücretleri ödenmeyen 600 maden işçisi ocaklara inmiyor. Yükselen tansiyon işaretleri başlıyor. İzmir NATO karargahı civarında şiddetli patlamalar oluyor. Yani bu bahsettiğimiz darbe hazırlıkları dolayısıyla kullanılan örgütler, gruplar, öğrenciler artık bomba patlatmaya, suikastlere, okul olaylarına başlatacaklar. Bu hazırlıkla darbeyi, kendi arzu ettikleri darbeyi olgunlaştırmaya çalışacaklar. Bu dönemin hikayesini hatıra kitaplarında bulmak mümkün. 2 Ocak'ta tipten ayrılan Canan Bıçakçı ve arkadaşları Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısıyla Bağımsız Türkiye Sosyalistler Birliği adıyla yeni bir yapılanmaya gittiklerini açıklıyorlar. Soldaki bölüme fraksiyonlaşma artarak devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi adeta kendi içinden bu bölünmelerle tasfiye oluyor. 3 Ocak'ta Odalarında Genelkurmay'ın yasakladığı kitaplar bulundukları gerekçesiyle Ankara'da çeşitli okullarda okuyan 10 askeri öğrenci gözaltına alınıyor. Bu gruplar ve ordu içerisindeki cuntacıların işbirliği neticesinde ordu içerisinde ciddi bir demokrasiye inanmayan darbeyle işte bir sosyalist diktatörlük kurarak dünyayı kurtaracaklarına inanan bir grup oluşuyor. Askeri öğrencilerde, genç subaylar arasında bunun yansımaları işte bu tür haberlerde karşımıza çıkıyor. 4 Ocak'ta İTÜ öğrencileri kapatılan yurtları işgal ediyorlar. Aynı tarihte Germencik'te 20 bin dönüm arazi köylülerce işgal ediliyor. 5 Ocak'ta sağlık personeli direnişi başlıyor. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencileri 3 günlük boykota başlıyorlar. Eskişehir'de TÖS lokaline ve İzmir'de Ege Üniversitesi matbaasına bomba atılıyor. 6 Ocak'ta İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde işten atılan 15 model protesto gösterisi yapıyorlar. Bu da enteresan çünkü aynı zamanda bu siyasi bir hüviyeti de olan bir gösteri. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur 15 gün sürecek ABD gezisine başlıyor. Bu da önemli çünkü Muhsin Batur her iki darbe teşebbüsünün içinde yer alıyor. Yani bu 9 Mart denilen cuntanın içerisinde ama zamanla havanın değiştiğini görerek 12 Mart'ta diğer komutanlarla beraber bir darbe yapacak. Bu gezi bu bakımdan çok önemli. Darbe için adeta darbe yapmaya çalışan bazı askerlerin yaptığı gibi bir lobi faaliyeti olarak düşünülmüş bir gezi. Muhsin Batur'un gezisi. 7 Ocak'ta Balıkesir'de 3 jet uçağı eğitim uçuşu sırasında çarpışarak düşüyor. 2 yüzbaşı ile bir üsteğmen şehit oluyor. Hükümet Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da komando harekatının devam etmesine karar veriyor. Üniversite polisi tasarısı hükümete sunuluyor. 9 Ocak'ta İzmir'de 1. Üreticiler Kurultayı toplanıyor. Bu enteresan mesela 10 Ocak'ta 500'ü aşkın mülki amir iktidarı protesto etmek için eylem kararı alıyor. Başbakan Demirel ise yayınladığı genelgede direnişe geçen memurlar suç işliyor diyor. Yani düşünün, mülki idare amiri, kaymakam yani vali olan olabilecek kişiler, yani aslında hükümetin en yakın çalışma ilişkisinde bulunduğu memurlar hükümet karşısında bir eyleme başlamış durumda. Bütün bunlar işte sonraki bu 12 Mart darbe tarihiyle beraber düşünülmesi gereken eylemler, bu tür eylemlerin hangi ortamı hazırlamak için yapıldığını bir kere daha görmüş oluyoruz. 11 Ocak'ta İş Bankası Ankara Emek Şubesi silahlı 4 kişi tarafından soyuluyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencileri boykota başlıyorlar. 12 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun bazı maddelerini iptal ediyor. Özel yüksekokulların anayasaya aykırı olduğu kararını veriyor. İş Bankası Emek Şubesi soyguncuların aranması gerekçesiyle ODTÜ'de derslere 4 gün ara veriliyor ve yurtlar kapatılıyor. Çünkü bu soyguncuların ODTÜ öğrencisi olduğu, ODTÜ'de saklandığı söyleniyor ve daha sonra da bu tahmin iddia doğru çıkacaktır. Devrimci Doğu Kültür Ocağı Ankara Şubesi'nde dinamit atılıyor. 14 Ocak'ta Artvin'de lise öğrencileri polisle çatışıyorlar. 15 Ocak'ta İçişleri Bakanlığı İş Bankası soyguncularının Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan olduklarını açıklıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gezmiş ve arkadaşlarının saklandıkları eve tesadüfen giren icra memuru, polis ve avukatının bağlanarak evde bırakıldığı ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kaçtığını açıklıyor. 16 Ocak'ta kamu avukatları 2 gün işe gitmeme kararı alıyor. Samsun Cumhuriyet Savcılığı, Milli Nizam Partisi lideri Erbakan'ın ildeki konuşması nedeniyle dokunulmazlığın kaldırılması ve Milli Nizam Partisi'nin kapatılması için dava açılıyor. 17 Ocak'ta ODTÜ rektörü Erdal İnönü'nün evinin önüne dinamit atılıyor. Dinamit o dönemde bu bombaların yerine çok kullanılan bir şey. Bütün yıl boyunca birçok kişinin evinin önüne dinamit atılıyor. Elazığ öğrenci yurdunda öğrenciler çatışıyorlar kendi aralarında. 18 Ocak'ta İTÜ Maden Fakültesi öğrencileri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla dayanışma forumu düzenliyorlar. Philips ve Türk İş binasına dinamit atılıyor bu öğrenciler tarafından. Sonra da bir grup öğrenciyle polis çatışıyor. Öğrenciler İzmir'de özel okulların devletleştirilmesi talebiyle miting düzenliyor. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği kurma teşebbüsü başlıyor. 19 Ocak'ta Hacı Ali Demirel'in özel yükseliş okulunun dış kapısına dinamit atılıyor. Çok enteresan. Yani özel okullar kapansın diye mahkemenin böyle kararı var. Gösteri yapılıyor ama bu öğrenciler bu hadiseyi yukarı taşımak için bomba atıyorlar. 20 Ocak'ta ODTÜ Akademik Konseyi'nin kararıyla süresiz olarak kapatılıyor. Çünkü bu eylemlerin karargahı merkezi ODTÜ haline gelmiş durumda. 21 Ocak'ta İş Bankası soygununa adı karışanlardan İbrahim Seven polise teslim oluyor. Aynı gün Profesör Doktor Muammer Aksoy'un Ankara'daki evine bomba atılıyor. 22 Ocak'ta sözcüğünü ilk kez Başbakan'ın yapmadığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonuç bildirisinde olayların durdurulması için yeni tedbirler alınması isteniyor. Tekstil sektöründe 64 iş yerinde grev kararı alınıyor. 23 Ocak'ta emekliler Ankara'da emekli sandığı binasını işgal ediyor. Daha doğrusu emeklilerin hepsi değil tabiatıyla belli bir grup. Bu arada Ankara Birlik sahnesi bir grup öğrenci tarafından, karşı görüşlü öğrenci tarafından basılıyor. Milli İntizam Partisi'nde Erbakan yeniden genel başkanlığa seçiliyor. 24 Ocak'ta polis Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunu basıyor. Aynı gün Profesör Doktor Mümtaz Soysal'ın Ankara'daki evine dinamit atılıyor. 25 Ocak'ta Bozcaada'da bir dini grup düğüne saldırıyor, düğün alayına saldırıyor. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Börtlüce Köyü öğretmeni komünist olduğu iddiasıyla dövülüyor. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde boykot başlıyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ortak grubunda aşırı solun ihtilal hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu iddiada bulunuyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bizim bahsettiğimiz bu hadiseleri, bu hani biraz önce bir sürü hadise sayıyoruz ama onun arkasındaki gruplaşmaları görmüş ve bunu deklare ediyor. 26 Ocak'ta Milli Nizam Partisi Kongresi ile ilgili soruşturma açılıyor. 27 Ocak'ta Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay öldürülüyor. Ankara'da aynı gün toplum polisi binasına dinamit atılıyor. 28 Ocak'ta Ankara'da iki öğrenci grubu arasında silahlı çatışma yaşanıyor. İzmir'de ABD 6. Filotusunu protesto eden gençlerin 20'si gözaltına alınıyor. 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Sunay Genelkurmay Başkanı ile görüşme yapıyor. Bu arada Ankara'da ABD'ye ait bir şirket binasının dinamit atılıyor. İstanbul'da silahlı bir grup işletme fakültesini basıyor. 29 Ocak'ta Ankara'da Profesör Doktor Rauf Nasuhoğlu'nun evine dinamit atılıyor. Bu hadiseler böyle devam ediyor. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Ben dünden yarına Türkiye Program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.